sets it. Ginobili for the lead. Yes! Final! James catches, puts up the three. Long go! Rebound, Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining.
Rose against T. Rose moves in.
Merhabalar, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşker, Togan Karataş hocamla beraberiz. Bugün podcast'imizde NBA konuşacağız. Orçun aramızda değil, önümüzdeki hafta yeniden aramızda olacak. Şimdi bunu hemen hatırlatayım ve hocama bir hoş geldin diyeyim. Hocam nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim. Özellikle NBA'nin başlamasıyla daha da nabzım hızlı atmaya başladı, onu söyleyebilirim.
Bizim introdaki bloğun aynısından yaptı yine LeBron bu arada.
Kaçırır mı?
Kaçırmaz.
Sezon başladı hocam. Bizim de bugün konularımız aslında sezonun başlangıcına dair konular. NBA'de neler oldu ilk hafta? Sonrasında ilk hafta sonunda hangi maddeler öne çıktı? Ne oldu? Hangi gelişme ilgimizi çekti? Bugün böyle bir konu başlığı sıralaması yaptık. Böyle bir program içeriğimiz var. Siz nasıl buldunuz süksesini NBA'in?
Normal. Yani geçen sene hariç NBA sezonu yavaş başlar aslında. Süper Yıldızlar biraz hafif temposuz başlar. Birkaç tane Süper Yıldız tabii çok iyi başladı da. Geçen sene bir istisnai durumdu. Herkes çok iyi başlamıştı. Onun dışında NBA hem tempo olarak hem performans olarak biraz ağır başlar. Normal başladı.
Bugün aslında şöyle, hem bireysel bazda dikkat çeken oyuncuları şöyle dikkat çeken. Mesela işte başka basketbol dışı gündeme gelen oyuncuları. Basketbolla gündeme gelen oyuncuları, aynı zamanda çok kötü başlayan takımları ele alacağız. Bu kötü başlayan takımları hepiniz tahmin ediyorsunuz. Ama ben hemen konuya giriyorum hocam. Çok da uzatmayayım. DeAndre Ayton. Ayton 25 maç ceza aldı NBA yönetimi tarafından. Ve bu 25 maç cezanın sebebi kullandığı bir maddenin üstünü örtmek herhalde. Siz daha iyi açıklarsınız bu durumu. 25 maçı çok fazla buldum ben. Ama hak ediyor diyenler çoğunlukta.
Ayton'un aldığı cezanın nedeni şu arkadaşlar. Diüretik kullanımı, yasaklı bir diüretik kullanımı. Diüretik normalde vücutta fazla sıvıyı atan bir madde. Bir ilaç gibi bir şey düşünün. Ve NBA'de bunun kullanımı şöyle oluyor. Daha önce kullanılmış bir maddenin kalıntılarını ortadan kaldırmak için, yani o maddenin kullanıldığını maskelemek için kullanılan bir ilaç ve Ayton'a ceza bu yüzden verildi. Ha, sen bunu kullandıysan demek ki daha önce başka bir şey kullanmışsın. Aslında katmanlı bir
durum. Ne olduğunu bilemiyoruz ve biz sana önlem cezası veriyoruz.
Veriyoruz. 25 maç ceza geldi. Yakın tarihte, şimdi NBA seven Türk izleyiciler Hidayet'in de benzer bir ceza alınabilir. Yakın tarihte böyle çok 20-25 maçlık, sezonun %30'unu kaçıracak kadar ceza alan oyuncular genelde veteranlardı. İlk defa, benim bildiğim son dönemde ilk defa bir genç oyuncu bu kadar böyle bir 25 maçlık ceza aldı. Şimdi şeyi biliyoruz. NBA'de steroid kullanımı çok yaygın. Oyuncular şişiyorlar. Yani FIBA'nın kurallarına uymayacak bazı şeylerin NBA'de geçerli olduğunu biliyoruz. Hatta bir ara Lamar Odom'un şeyi çıkmıştı. Yani FIBA turnuvasında idrar tahlilini vermemek için işte fake yapmış falan. Yani NBA oyuncuların ilaçlar kullandığını biliyoruz ama bir yerde bir sınır var. Yani ona da uymak gerekiyor. Diüretik kullanımı yaptıysan da cezayı alırsın. Ceza, yani itiraz etti şey Phoenix. İndirip indirmeyeceğini henüz bilmiyoruz.
En fazla kaça indirirler ki hocam? Sizin 15 olsun. Gitti.
15 olsun. Yani 15 olsun. 20 olsun, 15 olsun. Yani pişman oldu, özür diledi, hata yaptım dedi de. Şimdi abi, genç adamın bunu yapmasına ne gerek var? Geçen sene yılın en iyi çaylaklarından biri olmuşsun. Yani ilk üçtesin. Bu seneye iyi başlamışsın. Sacramento maçıydı değil mi?
Evet.
Bir de takıma Ricky Rubio gelmiş. Rubio, Booker ve senin çevrende Ayton. Bu üçlüsü bir hani üçgenler kurabiliyor maç içinde. Senin pick and roll üzerinden sayı bulma avantajın artmış.
Bir maç bunu gördük yani.
Evet. Çok da iyi girmişsin sezona. Ama yani bunun yapılma nedenini ben anlamadım. Zaten GM James Jones ve Coach William Soja şey dedi. Yani kurum kültürümüze de aykırı, büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Biz Phoenix'te farklı bir yapı kurmaya çalışıyoruz diye çok üzüldüklerini söylediler ama açıkçası biraz hayal kırıklığı oldu Ayton'un
bunu yapması. Çok genç dediğiniz gibi. Evet. Asıl soru o. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyarsın?
Değil mi?
Yani öyle bir şey niyetin varsa bile, başka madde ne kullanırsın bilmiyorum. Hani uyuşturucu falan geliyor aklıma daha ziyade. Hani ne silebilir?
Ot çekenler var NBA'de biliyoruz.
Var yani. Ama hani bunu kullanmıyorlar.
Yok.
Yani o zaten kan testinde birkaç gün sonra çıkıyor diye biliyorum. O yüzden daha rahatlar o konuda. Ama Aiton herhalde daha güçlü bir şeyler kullandı ortada. Ve yazık etti. En azından ikinci sezonuna çok da büyük beklentilerle giren Phoenix takımının büyük hayal kırıklığı diyebiliriz Aiton için.
Bir şey daha ekleyeyim
tabii
mi?
Tabii hocam.
Eğer bu indirim talebi kabul edilmez ve Aiton 25 maç cezası kesin olarak...
Bence öyle olacak. Bu arada NBA'nin çok geri döndüğünü hatırlamıyorum ben.
Onanırsa ki bence öyle olmalı. 2 milyon dolar civarında şey kaybedecek, ücretinden kaybedecek Aiton. Yani hem 2 milyona patladı, hem itibarı sarsıldı, hem asıl yani işinizi yapamıyorsunuz. Oyundan uzak kalmış durumdasınız. NBA'in bu özellikle Çin'le olan ilişkilerden sonra kendi kurum kültürünü korumak için aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinden daha iyi çalıştığının farkındayız. Bunu yani bence Adam Silver bu konuda iyi bir yöneticilik örneği sergiliyor diyebilirim. Kötü demeyeyim en azından. Kötü değil diyebiliriz. Ben de açıkçası cezanın inmesini beklemiyorum. Phoenix için de yani 5 senedir bu yeniden yapılanmaya çalışıyorlar. İşte Rubio'nun dönüşüyle, gelişiyle birlikte bir geleceğe yönelik bir abi gibi takımı öğretici bir rolde oynayacaktır. Rubio sadece kısaları değil uzunları da çok şey öğretebilir. Bence büyük kayıp Aiton'un. Çünkü düzenleri de bozulmuş durumda şu an.
Tabii hocam 25 maçtan bahsediyoruz. Dediğim gibi %30'una neredeyse tekabül ediyor. Büyük kayıp. Phoenix'in sezonu içinde büyük kayıp ki bence sezona iyi giren birkaç takımdan biriydi. Hı. Beklentilerin çok üstüne girdiler sezonu en azından.
Şimdi Kaminski ve Baines orayı kapatmaya çalışacak.
Oynamaya çalışıyor ki fena da oynamıyorlar. 3 galibiyeti var değil mi Phoenix'in?
Evet.
Oraya bir şey.
Yani Saric çok ekstra oynarsa 10 dakikası artabilir.
Şimdilik Aiton durumu böyle. Bir dün geceye götüreceğim sizi. Hı-hı. Biraz keyiflenin bu kadar. Bu moral bozucu durumdan sonra. Anthony Davis hocam 40 sayı, 20 rebound, 2 blokluk bir performans sergiledi Memphis karşısında maçı kazanırken Lakers'ta. 17'de 7 ile saha içi isabeti oynadı. 27'de 26 faul attı. Hı-hı. Servis atışını 27 kez geldi o çizgiye ve 26'sını soktu topun. Ve bu Lakers cephesinde ikinci performansmış. 40 ve 20 şarttan sonra yapılan blokları. Bir de şöyle bir istatistik var. Bloklar istatistik olarak 73-74'ten beri geldiğinden beri 100 sayı, 10 blok, 10 blok ve 10 asiste en erken ulaşan 3. oyuncu olmuş. Karim Abdul-Jabbar ve Shaquille O'Neal'dan sonra.
Lakers formasıyla.
Lakers formasıyla.
Bu arada 40-20'de şey en çok 40-20 yapan Wilt yani değil mi?
Ya onu zaten orada geçemiyoruz. Hani Elgin Baylor'un da var birazcık. Evet. Wilt herhalde orada hesaplamalardan çıksın ya.
Bence de çıkmalı çünkü Wilt tek başına geri kalan 10 oyuncunun toplamı kadar istatistik üretiyor bu tip durumlarda.
Ya işte o istatistik hesaplarken buna dikkat etmek lazım ama zannetmiyorum böyle şeyleri.
Ben Aiton diyorum orada gitti aklım. Anthony Davis'le ilgili bir konu açılmışken sana bir soru sorayım.
Sürpriz soru mu?
Yo sürpriz değil. Yani tahmin edebileceğim bir soru. Lakers'ın maçlarını izledik ve şunu gördük. Daha bismillah ilk maçtan 27 tane post-up oynadılar. Tam 27.
Google.
Ve hani Clippers dağıttı zaten. Böyle mi oynayacak? Yani Anthony Davis post-up mı oynayacak?
Gibi durmuyor hocam. Yani gördüm çok sıkıcı bir oyundu bu arada. Seyir zevki az bir oyundu. Hı-hı. Ki o gün Danny Green'in eli o kadar tutması o oyunda hiçbir şey tutmamış olacaktı aslında. Daha da kötü giriyordu ikinci yarıda işler. Hı-hı. Değiştiremedi. Vogel bunun planını yapmış Anthony Davis üzerinden oynamanın. Hem LeBron hem de Anthony Davis üzerinden binlerce post-up oynayacak gibi duruyor bu sezon. Bence
sen
bu işe
olsan,
yaramaz.
Ha onu diyecektim. Sen olsan oynar mıydın?
Oynamam. Bu bence silahlarımı temkinli kullanacağım diye verim alamamak bence.
Anthony Davis'in kontratının biteceğini hatırlatalım. Yani eğer şampiyonluk falan gelmezse takımdan ayrılma olasılığı
gidebilir,
var.
Gidebilir.
5 oynamasın diye Dwight Howard, bu arada Dwight Howard beklediğimden iyi durumda.
Çok iyi durumda. Bence yani. De yani. Beklediğimden çok iyi durumda.
NBA'in artı eksi lideri.
Gerçekten.
Evet, yani NBA'in artı 50'liydi galiba. Şu
çok
an
düşük istatistiklerine rağmen
evet.
Sahada kaldığı sürede çok
verimli.
Çok iyi işler yapıyor. Yani.
Şu an Howard McGee de tamamlıyor orayı. Ama bazen zaman zaman işte 5 numarada oynuyor Anthony Davis. Bilmiyorum Anthony Davis oyunu bu şekilde oynamaya devam edip örneğin konferans yarı de elenirlerse sanmıyorum ben Lakers'ta kalacağını. Gider. Ben Vogel'ı ben NBA'in kötü koç demem. Ortalama koçlarından biridir. Birçok koçtan daha iyidir. Ama niye böyle bir şey deniyor onu pek hala anlamış değilim.
Yani vazgeçebilir diyeceğim de acaba kısaları gerçekten kötü olduğu için güvenemeyip her şeyi boyalı alnından mı çözeyim istiyor?
Tamam da Rondo'yu 5 başlatacağım diye bir ara bir şeyler konuşuyor.
Gelsin bakalım Rondo olsun.
Kuzma da döndüğünde uzatacak.
Bu hafta dönecekmiş Kuzma. Kuzma dönecek. Ev sahibi olduğu maçlardan birinde oynayacağı söyleniyor.
Yani aslında sorun şey Anthony Davis'le ilgili. Anthony Davis'in en efektif kullanımı onun elbow'da sırtı dönük ya da dip çizgide sırtı dönük fadeaway atması mıdır? Ya da işte
değildir,
ona benzer.
Değildir. Yani, bence pick and roll oynamalı çok.
Bence de.
Ve LeBron ve Anthony Davis ikisinden pick and roll'da izlememiş olabilirim ben bu maçlar içinde.
Yani son
dün maç, işte Memphis maçı ama çok rahat bir savunmaya karşı oynadılar.
Hani NBA'nin en iyi savunmalarına karşı bu sistem tutabileceğini pek zannetmiyorum. Tamam 40 sayı 20 rebound yaptı kabul ediyorum ama bana çok böyle sanki uzun vadede olacak işmiş gibi gelmiyor.
Bir de aynı fikirdeyim.
Kobe Bryant'le ilgili bir efsane var ya. Belki çok önceki podcastlerimde söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani Kobe Bryant normal sezonda zor şutları bilerek dener. Hani saçma sapan şutlar dener. Bunları playoff'ta sokabilmek için. Hani biraz maçı satacak seviyede. Hani öyle bir şey yapıyor desem öyle bir şey de değil. Daha sezona başladı.
Bu bir oyuncu tercihi de değil zaten yani.
Hani acaba Vogel bunu oynayalım bir süre. Bunu bir silah haline cebimize koyalım. Bunun üzerine başka bir şey deneriz diyeceği ama öyle bir durum yok ki. Sezon yeni başladı yani.
Bir de batıdasınız ve maç kazanmaya ihtiyacınız var. Yelpazeyi geniş tutmak zorundasınız. Her şeyi oynayabilmeli takım.
Bence bu şekilde MVP olamaz burada Anthony Davis.
Ben de MVP olamam.
Ve bu temposuz oyunda. Çok temposuz oynuyor şu an takım. Yani istatistikleri de geri kalacak çünkü.
İlk maçlarda öyleydi zaten. 40-20'ye kadar. 25-7
falan.
7. Yani o tarz bir şey oynuyor. Ki bu Anthony Davis'ten beklediğimiz performans değil. Görmeye alıştığımız performans değil. Ama New Orleans'la oynarken de inanılmaz bir pace'le oynadığını söylemek lazım. O istatistiklerin çok yüksek tempoda çıktığını söylemek lazım. Lakers'ta bunu beklemiyorum.
Ben de. Fantezi takımda var ama üzülerek beklemiyorum.
Yine ilk üç içinde bitirecek yani. Her şekilde de. Bu şekilde kapatmış olalım.
Tamam.
Anthony Davis konusunu. Şimdi hocam şeye gelelim bu Kyrie Irving muhabbetine. Kyrie Irving ilk haftadan ortalığı karıştırmaya başladı ya da Kyrie Irving ile ilgili bir şeyler ilk hafta ortalığı karıştırsın diye ortaya atıldı. Bununla ilgili arada kalmış durumda herkes. DeAndre Jordan'ın açıklamaları vardı. Önce şunu söyleyeyim. McMullen mıydı? ESPN'den. Yazar. Onun şey bir açıklaması var. Kyrie işte Çin'de herkes çok şaşırtacak şeyler yaptı. Hani asla bir konu başlığı yok. Hani bunun takımı karıştıracak ve herkesi şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Kimse bununla ilgili bir şey bilmiyor. DeAndre Jordan yalanlıyor. Kenny Atkinson yalanlıyor.
Dinwiddie de yalanladı.
Çin'de eğer ortalık karıştıracak bir şeyler yapan birini arıyorsanız üstüne bakabilirsiniz dedi. Ya böyle bir diyalog bazında bir sorun var. Bir de Kyrie'ye geçen sene Boston'da yaşanan soyunma odası problemlerini Brooklyn'e taşıdığını söyleyen bazı açıklamaları işte DeAndre Jordan'lar falan reddetti. Siz nasıl görüyorsunuz ki Kyrie müthiş girdi sezonu?
Evet. Büyük babasının ölüm yıldönümünde 50 attı.
Evet.
Maçı alamadı ama 50 attı. Şu an Kyrie Irving kariyer ortalaması, işte kariyer diyorum, sezon ortalamasını bu sayıda bitirirse 37.7 sayıda Wilt'ten sonraki en yüksek sayıya ulaşacak. MJ'yi geçmiş olacak. Wilt'i
sildiğimize göre en yüksek sayı.
Evet, Wilt'i siliyoruz istatistik. Modern istatistiklerden Wilt'i çıkarmak lazım. Ya yani MJ ama tabii MJ'yi geçmesi mümkün falan değil. Peri 38. Ya ben şunu söyleyeyim. Kyrie Irving'in günlük modunun sürekli değiştiğine inananlardanım. Yani bir gününü tutmadığını düşünenlerdenim ve Kenny Atkinson ve DeAndre Jordan'ın söylediği kadar da hiçbir şey olmadığını düşünmüyorum.
Şöyle ufak bir problem olmuş. Bu vücudun ölçen bu özel giysiler var ya şey maçlarda. İşte hem şey oyuncuyla ilgili bazı istatistikler veya vücutla ilgili bazı cevaplar alabilmek için bazı mekanik kıyafetler giydiriyorlar. Onları giymeyi reddettiği söyleniyor. Yani böyle bir kargaşa olduğu söyleniyor bir yandan. İlginç şeyler diyaloglar ya ben. Ama daha ilk haftadayız be. Bismillah yani.
Yani bunun çıkma nedeni şu. Kyrie'nin kariyerinde ilk defa bu kadar özgür olacağı bir alana geldi. Yeni bir takımın 3. takımın 8. senesinde.
Bizleri Kyrie'yi aşağı mı çekmek istiyorum?
Büyük oyunlar dönüyor. Kyrie Irving etrafında büyük oyunlar, Amerika'nın oyunları var.
Dünya ya düz olduğuna inanmayanlar bir derneği varmış.
Belki. Kenny Atkinson, Kyrie Irving istikrarlı bir topçudur. Bu konuda kendisine ağ veririm dedi. Yani hayır hocam, yani kusura bakma. DeAndre Jordan ve Dinwiddie dediğin gibi yalanladı söylentileri. Ben ama şöyle düşünüyorum. 2017'de Cavs'den takasını istemeden önce takım arkadaşlarıyla idmanda hiç konuşmayan, Boston'da soyunma odasında sürekli sorunlar çıkartan Kyrie Irving. Elimizde iki örnek var ama zaten Kyrie Irving iki takımda oynadı bugüne kadar. Evet. Yani gittiği her takımda sorun çıkaran bir karakterin ben burada kesinlikle sorun çıkarmamış olacağına pek inanılsın.
All-Star maçları fena geçmiyor.
Gelmiyor. Abi, All-Star maçları yani. Ya ben şey konusunda Kyrie'nin maç içinde bile
ya, git gel yaşadığını düşünüyorum. Sorunlu olduğuna inanıyoruz değil mi işte,
evet.
Sorunlu olduğuna inanıyoruz ama yani şimdi Kenny Atkinson'la Kyrie arasındaki ilişkinin de nasıl ilerleyeceği çok enteresan bir konu benim için. Çünkü yani bu kadar özgür alanla beraber aslında özgürlüğe pek müsaade etmeyen bir koçla çalışıyor. Ya şu evet. Açıdan her şeyi teslim etmez Kyrie'ye.
Ama şimdi ha, iki, oraya gelelim.
İlk üç maça baktığımızda, ilk iki maça baktığımızda her şeyi teslim etmiş bir izlenim var ama maç da kaybettirdi bu. Bunun önemini alacaktır Atkinson.
Maçı nasıl kaybettirdiğini söyleyeyim. Kyrie Irving'in Brooklyn Nets şu an NBA'nin en az pas yapan takımı. Geçen sene ilk ondaydı. Yani Kyrie Irving kendi takımını bozuyor aslında.
Top çeviremiyor takım.
Top yani. Çeviremiyor takım. Bunu sağlayan, buna sağlayan demeyeyim.
Ki Boston'ın en büyük problemlerinden biri evet. Buydu.
Buna neden olan bir oyuncu daha var. Caris LeVert. O da tek başına oynamayı seviyor. Bu iki oyuncu bireysel olarak yaratıcı ama takımla birlikte oynamayı henüz bilmeyen oyuncular. Allah'tan Kenny Atkinson'ın çok istediği, sevdiği spacing'i sağlayacak Tauran'la Joe Harris var. Joe Harris müthiş bir takım oyuncusu zaten. Eline sadece top geldiğinde atıyor. Redick gibi. Tauran da öğrenmiş nispeten. Daha böyle off-ball oynamayı biliyor. Kenny Atkinson'ın amacı şey yani bir koç olarak hedefiniz ne dendiğinde işte ultimate spacing. Hani mümkün olan en iyi, en optimal, en müthiş spacing'i
alan paylaşımını
yapmak istiyorum diyor da bu alan paylaşımı sadece 5 şutörle olmaz. Kyrie Irving'in rolünün bence kesinlikle değişmesi lazım. Kesinlikle. Kyrie mutsuz olacaksa da yapacak bir şey yok. Brooklyn Nets için de bu yeni bir deneyim sonuçta.
Evet ya sorun bu mu şimdi bilmiyorum. Sorun bu olduğunu kimse söylemiyor. Ama bunun sorun olabileceği ihtimalini de çok yüksek görüyorum.
Şimdi kapalı kapıların ardında Kyrie Irving durup Joe Harris'e sataşmıştır desem hayır diyebilir miyiz? O ben olabilirdi. Biri bana
hayır böyle diyecektim şey soruyu ama yani, onunla ilgili bir hayır değil. Yok hayır.
Ha, diyemeyiz.
Anladım. Diyemeyiz.
Ben zaten DeAndre Jordan'ın bu arada Kyrie'yi koruması çok normal. O arkadaş kontenjanından geldi.
Yani mutluyum falan demiş zaten. Yani.
Dinmedi biraz farklı bir karakter. Hani daha böyle bu açıklamayı Joe Harris yapsa daha çok güvenirdim. Yani Kyrie'den daha az top alan oyuncular.
Anladım.
Mesela Jared Allen yapsa merak ederdim. Ayrıca Kyrie ikidir maç sonunda sorun yaşıyor. Tamam inanılmaz oynuyor. 37 sayı 6 reboundla falan oynuyor da. Bir Morant'tan yediği
blok
var. Bir de işte uzatmadı. Son topu sokamadı. Yani bütün böyle motor Kyrie Irving'in elinde olacaksa bence sıkıntı var Brooklyn için.
Yani ayrıca bunu test ettik bir de hocam yani. Evet. Geçen sene. Çok iyi bir testti Kyrie için.
Ama Kyrie Irving'le oynamak da belki de böyle bir şey. Kyrie Irving belki de toksik bir oyuncu. Yani ya böyle oynarsınız ya da hiç oynamaz. Belki de böyle bir durum var. Çünkü Kenny Atkinson biz biliyoruz ki 30 dakikanın üzerine çıkarmayı sevmiyor.
Yani başarılı olması olmuşsun. İçin LeBron gibi dominant bir karakter lazım ki biraz bassın egosunun üstüne.
Durant yani dönünce.
Mesela. Biraz bundan bahsediyorum.
Sen peki şey mi düşünüyorsun? Kyrie Irving'in değilim modunda bir sorun olmadı. Brooklyn'de çok mutlu. Bu özgür alanda oynamayı seviyor. Kenny Atkinson'ın ilelebet böyle oynayacağını mı düşünüyorsun?
Hayır ya ben bir yerde buna neşter vuracağını düşünüyorum ama bilemiyorum şimdi. Aradaki iletişim de çok önemli. Kenny Atkinson'da takımdaki bazı düzenler bozulmasın diye Kyrie'ye çok daha fazla alan açabilir yani. Çok fazla bunun süzgecinden geçiremiyorum. Ne Kenny Atkinson'ı o kadar fazla tanıdım. Geçen seneden, birkaç seneden örneğini sunabiliyorum. İyi bir gelişim sergiledi takımıyla beraber. Ama bunu bir oyun felsefesi üzerine geliştirdi. Ya şimdi D'Angelo Russell'la Kyrie Irving aynı oyuncu değil. D'Angelo topa daha az dokunan, daha az dokununca skor yaratabilen bir oyuncuydu. Hani çok hızlı şut çıkarabilen, işte pick and roll sayısı bulabilen. Ya Kyrie tam böyle bir oyuncu değil ve şimdi biraz önce çok önemli bir şey söyledim. Corey LeVert de ikisi de aynı tarzda sayı üretebilen oyuncular. Top çok tıkanıyor. Jared Allen, Dende Jordan, Joe Harris, Tauran Prince, hatta işte kim geliyorsa artık bench'ten verimi çok düşer.
Ki Dinwiddie de biraz asisti var ama yani önce kendi yaratmayı seven bir oyuncu.
Tabii Dinwiddie'nin de öyle topa dokunması lazım. Yani topa ne kadar çok dokunursa o kadar skor üretme ihtimali yüksek
evet,
oyuncular
evet,
bunlar.
Evet.
Hem Kyrie hem LeVert hem de Dinwiddie.
Bu uzun vadede sorun olabilir Brooklyn Nets için ki ben kaybedilen maçların çok da öyle tesadüf olmadığını düşünüyorum.
Ben de.
Yani Kyrie 50 atıyorsa takım için sorun var ya. Yani mesela Michael Jordan'ın 50 atması, LeBron'un 50 atması gibi bir şey değil bu. Kyrie Irving 50 sayı atıyorsa takımda bir sıkıntı var demektir. Takımın ya kendi takımı için mismatch. Ringer buna benzer bir şey yazmış. Hani bunu mantıklı, da söyleyeyim. Kendi takımı için mismatch şu an Kyrie Irving. Bu yani müthiş istatistikler olabilir ki geçen sene konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Şu an senin üstünde de Boston sweatshirt'ı var. Hani oynatacağım diye bir yere 30 sayı 10 asiste çıkıyordu ama hep son pas üstünden asist veriyordu. Topun dolaştığı bir yapı yoktu.
Maçın son pasını veremiyordu. Öyle bir şey.
Ha, evet.
Yani öyle evet. Öyle sorunlar evet. Oluyordu yani. Ya da son topu kullanmayınca kavga çıkarıyordu falan.
Evet.
İşte bunları çözmesi lazım. Çözmesi gereken o kontratı, o oyuncuyu şehre getiren ve Durant'in bekleyen Brooklyn tarafı. Bizim derdimiz değil hocam. Boş
evet.
Zor bir challenge ama.
Evet, evet.
Şimdi Kyrie'yi konuştuk.
Hı hı.
Kyrie'den sonra artık biraz şeyden çok kişisel meselelerden çok biraz takım konuşalım. Hatta bazı takımlardaki çöküşü konuşalım istiyorum. Golden State ve Sacramento özelinde. Hangisinden başlayalım?
Sacramento'dan başlayalım.
Sacramento ya inanılmaz kötü girdi sezonu.
Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar buradan açık alanda tebriğin açık yapılması daha makbulmüş. Efe Can'ı tebrik ediyorum. Preseason'da ben Sacramento'yu hiç beğenmedim dedi ve görüyoruz ki Sacramento dökülüyor.
Bizim Power Rankings podcast'ında söylemiştim yani Sacramento'yu beğenmediğimi. Ama yani mecbur 40 galibiyet civarı yazıyorduk. Herkes yazıyordu. 40 baştan yazıyorduk. Niye? Geçen sene 39 galibiyet aldıkları için. Şimdi geçen sene 39 galibiyet alan takım. Kaybettiği oyunculara bir bakalım. Willi Konstein.
Sıfır savunma.
Ya sıfır savunma. Kaybettiği oyuncular da çok fazla bir...
Deadman geldi. Bagley'in ikinci Deadman, senesi. Deadman,
Ariza geldi. Corey Joseph geldi falan filan. Bench'i güçlendirdi. Uzunları güçlendirdi. Ama büyük bir sorun var. Koç değişti. Şimdi Yogyer'den sonra Luke Walton'ın bu takımın başına geçmesiyle bence sorunun başı bu. Bir, niye? Aslında sorun bu. Sacramento. Niye? Hem de Luke Walton'ın aldıkları tarihte doğrudur yanlıştır bilmem. Çok ciddi bir taciz suçlamasıyla gündemdeydi ve Sacramento bunu umursamadan bunun kontratını aldı. Luke Walton'ın gençlerle olan iletişimini öne sürerek. Peki Luke Walton'ın gençlerle olan iletişimini önemsememiz gerekiyor mu? Luke Walton Lakers'ta gençlerle iletişim kurabildi mi? Brandon Ingram'la Lonzo Ball niye New Orleans'ta kendini buldu? Niye Lakers'ta biri çaylak biri de sophomore'ken kendini bulamadı? Aslında sorularım bunlar Luke Walton'a ve bu takım niye tempo düşürdü? Şöyle açıklayayım. Sacramento bu sezon, ilk önce şu istatistiği kesin vereceğim. 29. sırada ligdeki şut yüzdesi bakımından. %39 atıyorlar takım olarak. FG %39. %39 üstüne basıyorum. Sonrasında Pace. Geçen sene 15. bitirmelerine rağmen en çok o Pace içinde skor bulan takım arasında 3.lerdi. Pace'den skor yaratan takım olarak hızdan. Bu sene...
Transition
basketbol. Pace'de 24. sıradalar. Geçen sezon bahsettim biraz önce. Pardon. Pace sitesinde geçen sezon 5. sıradalardı. Hı hı. 15 bir anda çıktı. Bu sezon ilk bütün maçların ortalamasına 95.5 sayı atabilmişler.
Hı hı.
18.ler. Ve 115 sayı ortalama yiyorlar. Hatta şeyin tweet'i vardı. Ben Golliver'ın. İlk iki maç sonunda. Bu sezon 25 sayı ve üstü maç kaybeden takımlar Sacramento 2, rest of team yani diğer bütün takımlar 0. Yani herkes 2 maç oynadığında Sacramento 2 maçında 25 sayıyla üstüyle kaybetmişti ve kimse daha 25 sayıdan fazla fark yememişti. 115 sayı ortalama yiyorlar. Offensive ratingleri ligin sonuncusu. 94.4 ile. Defensive ratingleri 27. 113.7 ile. Sonrasında daha ne verebilirim size hocam? Buradan Sacramento'nun genel özeti geçen seneden çok daha yavaş, çok daha yüzdesiz top oynayan, yarı sahada oyun kurmaya çalışabilen, bütün oyuncuların Fox'un istatistikleri sayısı yani geride, asisti geride, turnover'ı daha 2 top fazla kaybediyor, şut yüzdesi düşmüş, aynı şekilde body daha da büyük zedelendi. Geçen sene attığından 2 sayı az atıyor ortalama olarak. Onun dışında Buddy Hield'ın top kaybı oranı 2 top artmış.
Ve Buddy Hield geçen sene Joe Harris'in arkasından üçlük yüzdesinde ikinci miydi? Üçüncü
tabii
miydi?
Ki, öyle tabii bir şeydi. Öyle bir şey. Çok efektif. En çok üçlük atan 5. oyuncuydu. 4. Evet. oyuncuydu.
Hatta biz sene başı tartışıyorduk. Buddy Hield ilk 3'e girer mi? Böyle giremez şu an. Yani Buddy üçlük sayısında Buddy sene sonu.
Böyle yani böyle hiçbir şeye giremez ya. Hiçbir istatistikle yer alamaz. Çünkü çok da yüzdesiz atıyor hocam. %30'la atıyor yani. Fox %30'la atıyor. Buddy Hield %30'la atıyor. Bogdanovic %30'la atıyor. Bu takımda elle tutulur hiçbir oyuncu %50'yi geçememiş.
Bir de Bagley sakat.
Bagley sakatlandı. İlk maç sonrasında Deadman oynuyor orada. İşte Harry Giles dönecekmiş.
Holmes oynuyor.
Holmes oynuyor bir yerden. Harrison Barnes 13-14 sayı ortalamaları bu takımı kurtarmaz. Bu şekilde bir sorun var.
Ya ben sana şey sorayım.
Sorun
ya.
Bu takımın hocam geniş alandan dar alana geçiş.
Ben de onu soracaktım şimdi. David Yoga ben çok seviyorum. Yani Memphis günlerinden beri çok sevdiğim bir hocaydı.
Ben severim öyle.
David Yoger hocamız bu takımın nüvesine uygun basketbolu geçen sene oynattı ve Fox'la Buddy Hield'ı açık sahada ne kadar faydalı olduğunu gördük. Ve bu seneye göre daha da rotasyonu vardı. Bir de Bagley'nin çaylak sezonuydu. Bunu da ekleyelim. Bu önemli bir şeydir. Nemanja'dan da faydalandı filan. Nemanja'dan Luke Walton'da
İlk 5 geliyor zaten Nemanja.
Ama geçen yani
hiç verim
öyle var. Oynamıyor. Nick, şeydeki gibi oynamıyor. Darren Fox. Hani elinizde Trey Young olur. Yani size maç başında 10 asiste çıkacak kapasitesi olur. Yarı sahada bir deneyeyim dersin. Abi Fox'un bütün asistleri transition'dandı ya. Yani sen Fox'a takımın sete otur. Bunun üzerinden pas üstünden ya da kat üstünden ne bileyim front şeyden backdoor'dan front door'dan sayı buldur. Uzuna indir. Oradan dışarı çıkart. Buddy Hield'a bir set çizelim. Ben hiç görmedim böyle bir şey. Yani olmaz çünkü. Fox bu oyunu oynayamaz.
Hocam Luke Walton'un şu an yapmaya çalıştığı şey şöyle belki betimleyebilirim. 100 metre atleti var. Yarışı bitebilecek Fox gibi. Ona kısa mesafede koşup uzun atlama yaptırmaya çalışıyor.
Aferin. Evet böyle.
Ya böyle bir sorun var yani. Çok kolay bir yarışı bitirebilecekken farklı bir alana sokup zıplamasını bekliyor. Yani hızlı koşup zıplamasını bekliyor.
Ben Luke Walton'un
ve aslında yani soruşur. Yarı sahada oyun kurabilecek Bogdanovic'e bile verim vermiyor bu oyunda. Çünkü diğer oyuncular ne yapacağını bilmiyor.
Ha, ayrıca Bogdanovic şu an mutsuz. Onu söyleyeyim ki. Yani ben bu takımda 6. adam gelmek istemiyorum dedi.
Yani Bogdanovic haksız mı?
Şu an bu dökülen kadroda biraz form tutsa ilk 5 aslında. Ama Luke Walton'un çok da böyle liyakatli davrandığını düşünmüyorum.
Preseason'da şey görmüştüm, siz onu söylemiştim. Buddy Hield bu kadar topa dokunmamalı. Geçen sene bu kadar dokunmuyordu. Preseason maçını izledim. 2 tane Indiana maçı izlemiştir herkes. Hindistan'daki biri mesela. Buddy Hield oyun kurmaya çalışıyordu. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir absürtlük olabilir mi yani? Buddy Hield'a sen pozisyon hazırlarsın, şutunu atar, şut gösterir, içeri turnike atar, rebound alır, ofansif rebound'dan sayı çıkarır. Buddy Hield bu tarz bir oyuncuyken bir anda top kaybı 2.1'den 3.7'lere fırlamış durumda.
Çünkü Girolde gibi oynamasını istiyorsun.
Yani olmaz o iş.
Öyle bir oyuncu değil ki.
Bilmiyorum, oyuncu iletişimi gidip iyi poker oynuyor olabilir ama iyi basketbol oynatamıyor.
Abi bir de asıl soru şey, Lakers'ta ne başarmış? Yani oyuncu gelişimini geçtim. Galibiyet olarak ne başarmış ki Luke Walton? Yani Luke Walton'un koçluk kariyerinde ne var? CV'de ne yazıyor?
Hiçbir şey ne yaptı?
Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadı. Yani Luke Walton yerine asistan çıksaydı maça.
Bu kadar oynardı.
Bu kadar oynarlardı zaten.
Yoger'in asistanı kalsaydı daha başarılı olurdu.
Bence de. Ben anlamıyorum. Zaten Divac bir tane doğru iş yaptı. Ne zaman bozacak diye bekliyorduk. Sağ olsun hemen bozmayı başardı.
Çok kötü tercih ya. Henüz erken mi konuşmak için bilmiyorum ama şu da var şimdi. 39 galibiyet aldılar geçen sene. Bu sene hepimiz 40 artı yazdık. Niye? Takımın rotasyonu genişledi falan. Ama koç faktörünü unutmuştuk bir süre. Şunu gördüm sonra. Batı'da geçen seneki galibiyet oranlarından çok daha dar bir galibiyet havuzuna düştüler.
Evet.
Geçen sene Batı'da playoff yapan takımlara karşı 27 maçın 17'sini kazandılar All-Star'dan beri. Bu sene öyle bir şansları yok.
Mümkün değil.
Bu sene 27'nin 17'ini kazanması şansı
İmkansız.
Yok. Kendiyle yarışan takımlar arasında.
İmkansız.
Bu da galibiyet oranlarını düşürme potansiyeli taşıyor.
Ya yazık. Bilmiyorum.
Sacramento cephesi böyle. Bu yüzden sezona çok kötü girdiler. Çünkü takım geçtiğimiz tek sene oynanan oyunla alakası yok.
Herhalde Walton şu an NBA'nin en kötü 3 koçundan biri.
En formsuz koçu olduğu kesin. Evet. En oyun okuyamayan koçu olduğu kesin. En elindekinin ne olduğunu bilmiyor olan koçu ondan eminim.
Evet.
Şimdi hocam diğer tarafa geçelim. Sezona çok kötü giren bir takım daha var. Golden State Warriors.
Evet.
Ki Oklahoma'dan 30 yemiş hatta 40'lara dayandırmış bir takımdan bahsediyoruz. Oklahoma'nın tek galibiyeti de bu.
Bu arada Kawhi Leonard'ın hakkını vermek istiyorum buradan. Yani Oracle'ı kapattı kazanarak. Chase Center'ı açtı kazanarak. Ve öyle böyle bir kazanma değil. 140'la kazandılar. Şimdi Clippers ve Oklahoma maçında şunu gördük. Golden State dağılmaya çok müsait bir takım. Savunmaları yerlerde ve Steph Curry henüz sezona girebilmiş değil. Bunlar sorunlar ama çok çok büyük sorunları var. Birincisi, biz şunu söylemiştik. Golden State forvette ve pivotta ciddi eksiklik yaşıyor. Rotasyon eksikliği var. Ama bu bizim sandığımızdan da daha büyük bir sorunmuş. Biz büyük bir sorun olarak görüyorduk. Çok büyük bir sorunmuş aslında. Şimdi pivottan başlayayım. Marcus Chris NBA oyuncusu değil arkadaşlar.
Euroleague oynar mı?
Oynayabilir yani. Ama Marcus Chris'in bu savunmasıyla Euroleague koşuları ona dayanır mı?
Hocam Marcus Chris'in topa dokunmuyor ki.
Yani.
Bir de buna niye yatırım yaparsın?
Ya İtalya Ligi'nde oynar.
Yani
ne bileyim yani.
Fransa
falan. Bamit'te oynar. Bandırma'da oynar. Hani böyle orta Eurocup takımlarında falan oynar. Bilmiyorum. Euroleague'de bu savunmayla mümkün değil. Marcus Chris çöp. Çöp. Willi Konuştay sakat. Kevan Looney sakat. Bir kere burada sorun var.
Kolstein dönüyor.
Kolstein dönüyor ama Kolstein de biliyoruz ki iyi bir savunmacı değil.
Ve zor bir sakatlıktan çıkıyor.
Evet. Tek savunmacı Kevan Looney. O da biraz müzmin sakat. Sürekli sakatlanıyor. Pivotta sorun var. Gelelim şeye. Forvet rotasyonu yani kanada. Kanatta hiç kimse yok. Yani var da personel sayı olarak personel var da aslında kimse yok. Var ama yok. Glenn Robinson 4'ten hiçbir şey beklemiyoruz. McKinney gittiğinde zaten söylemiştik bu takımın ihtiyacı var diye gönderdiler. Neyse şeye dönüyorum. Jordan Poole ve Damian Lee'nin New Orleans maçında yaptıklarını yani 11'de 7 üçlük sürekli yapması lazım ki Curry ve DeAngelo Russell'ın üzerindeki baskı bir miktar azalsın.
İyi fırtlanmış.
Ben de onu diyecektim. Bunu sezonda 10 kere yaparlar maksimum. Bu oyuncular Çin malı Klay Thompson gibi oynarlarsa Golden State'in işi kolaylaşır. Yok oynamayacaklarsa geçmiş olsun. Golden State benim geçen sene savunma verimliğinde ligin sonuncusu Cleveland'dı. Hatta sezon açıldı Trae Young 50 attı filan. Öyleler. Topu vuran geçiyor tepede. Yani ne birinci hat var ne ikinci hat var. Savunma açık. Herkes tamamen açık. Önü arkası her yeri açık.
Draymond Green'de savunma istatistiği vermeye çalışıyor. Diye.
Draymond Green geçen maç triple yaptı. Yani Golden State'in şu aşamada kazanması için yani bir form tutması için Curry'nin çok iyi oynaması lazım. Asıl soruna daha gelmedim. Draymond Green'in triple ediyorum. Yapması lazım. Gelelim asıl soruna. Her zaman söylediğimiz soruna. DeAngelo Russell. DeAngelo Russell Oklahoma ve New Orleans maçlarını izlediyseniz ki atıldı birinde zaten. Takımla yani uyum sorunu demiyorum. Takımla alakası yok. Kenardan top çıkaracaklar. DeAngelo Russell'a verecek topu. Göz temasını kurdular. DeAngelo Russell kafasını çevirdi. Döndü. Top öbür taraftan taça çıktı. Biz şeyi düşünüyorduk.
Çalışılmış Russell... mı?
Çok çalışılmış evet. Yani bayağı çalışılmış bir free kick pozisyonu.
Şaşırtalım da bir sonraki yani, pozisyonu onlar da atamaz.
DeAngelo Russell'ın pick and roll yoğun oyununun Golden State'e uymasının sorun olacağını zaten herkes konuştu. Biz de daha önce söylemiştik. Ama daha sorun buraya gelmedik. Daha temel bir sorun var. DeAngelo Russell sahada varlığını belli etmiyor henüz. Daha biz buradayız. Nerede duracağını bilmiyor. Bu takımın liderinin köre olduğunun farkında değil. Henüz değil. Ve hiç savunma yapmıyor. DeAngelo Russell'ın arkasından ben backdoor atarım. Şaka yapmıyorum. Ben DeAngelo Russell'ın arkasından backdoor'dan sayı bulurum. Bakmıyor çünkü. Etrafına bakmıyor. Yani biz geçen sene çok övdük. All-Star seviyesine geldi. Bravo dedik. Kenny Atkinson sisteminde çok kendini parlattı. Piken rolünü çok iyi oynadı. Fena olmayan savunma maçları geçirdi. Ama hayır. Şu an Steve Kerr'ün çözmesi gereken çok ciddi problemler var.
O mu daha kötü savunmacı? Hasan Whiteside
mi? Vallahi bilemiyorum. Bilemiyorum. Hasan yine isteyince yapıyor ya.
Gördünüz mü pozisyonu?
Evet yok evet. Işte. Yok hiç pozisyonu. Curry'nin maç sonunda, Oklahoma maçı sonunda bir şey gülüşü var. Joker gülüşü var. Ben sana burada şu soruyu sormak istiyorum. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani,
İyi film falan diye Pascal başka bir şeyden bahsediyor.
Pascal mı diye okunuyor. Yani Pascal diyeyim. Pascal ve Spellman'dan da çok ciddi rebound katkısı almaları lazım. Ciddi. Yani.
Bir yatırım buydu Spellman'a bir kere. Ama yani Spellman bence o oyuncu değil.
Bilmiyorum. Spellman'ı mini Draymond Green diye aldılar aslında.
Öyle mi?
Daha bir şey görmedik. Ama o potansiyel var söyleniyor.
Geçen sene at koşturdu bildiği bir Atlanta performansı var hocam.
Spellman'dan, Pascal'dan rebound katkısı almaları lazım. Jordan Poole ve Damian Lee'den
Klay Thompson performansı.
Çin malı Klay. En azından Çin malı Klay Thompson performansı almaları lazım. Özellikle Spellman'ın Draymond Green otururken biraz pasta
dağıtıyor
olması
lazım. Klay Thompson koşullarını yapsalar bile yeter.
Evet.
Ya, takım öyle oynatsalar.
Çok statik oynuyor takım şu an. Hücumda da statikler. Ve Curry oturduğu an G-League takımı. Şaka yapmıyorum. Yani Curry oturduğu an, hadi bir de Draymond Green'i ekleyin. Curry ve Draymond Green bench'e oturduğu an G-League takımı şu an Golden State. Çok kötü durumdalar. D'Angelo bu farkı
hocam,
şey yapmıyor.
Hocam D'Angelo Russell'a G-League oyuncusu mu dedi?
Fanatik manşeti. Şu an öyle.
Çektim cımbızla.
Şu an öyle. İlk 5'in yükünün en ağır olduğu takım olabilir Golden State. Çünkü bench'te hiç kimse yok. Soru şu, ben sana şunu soracaktım. Yani artık Iguodala yok, Livingston yok. Bunları zaten biliyoruz. Curry, iki sorum var sana. Bir, Curry Mamba modunu açar mı? Yani biliyorsunuz Kobe Bryant yanında Smash Parker'larla falan oynarken baktı. Sadece Smash Parker'la sezon değil. Ondan sonra da yani Howard'ın sakatlandığı sezon da takımı taşımaya çalıştı. Aşili patlattı sonra. Yani 2006'da yaptı, 2013'te yaptı bunu. Ya başlarım sizin oynayacağınız oyuna. Ben modu açıyorum. Der mi? Derse ne zaman der sence?
Michael Jordan beyzbolda goat olabilir mi gibi bir soru bu hocam. Yani çok yapabilecekleri alan değiller. Yani Mamba bunu açabilecek bir oyuncu değil ki Curry.
Ben merak
öyle
ettim.
Düşünüyorum
ben
yani.
De böyle düşünüyorum da sorayım dedim.
Yani hem takımda öyle bir alan yok. Takımda bunu oynadı. Yani şöyle nasıl desem takım kültürü mü denir? Takımın geleneği mi denir?
Evet evet.
Birkaç sene bir previzyon yaptığınızda Golden State'de böyle bir şey oynayamayacağını tahmin edersiniz Curry'nin. Ona saygısı vardır en azından. Hı-hı. Ama zaten Curry'nin içgüdüsü olarak da böyle bir alfa modu olduğunu düşünmüyorum.
Alfa bir oyuncu değil zaten Curry. Ama bunu yapmak zorunda kalabilir bir yerde. Yani Curry diyecek ki 35 sayıya
doğru. Ya bunu yapacağım ama yatarım sakatım diye.
Playoff gider o zaman.
Şu an zaten zor gözüküyor.
Şu an çok zor playoff. Bunu söyleme. Hele bu savunmayla imkansız. Yani mümkün değil. Bu savunmayla playoff'a kalamazlar. Yani 8'den falan bile zor. 10. falan olurlar. Peki diğer soruyu sorayım.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Açık ben Curry'nin... hayır ben senin gibi düşünüyorum. Yani çok önce de söylemiştim. Curry alfa bir oyuncu değil. Bir de Curry MVP sezonunda bile 30 dakika oynuyordu ya.
Evet o da.
Yani Westbrook kadar falan top kullanmıyordu. Öyle çok fazla topu
kullanıyor. Curry eğlenen bir oyuncu.
Evet.
Top oynarken eğlenen bir oyuncu. Curry topu tek başına attığı zaman eğleneceğini düşünmüyorum. Ben.
Katılıyorum.
Keyif almaz yani.
Ama yani Curry'i tabii hafife almamak lazım.
Delirtirler mi?
Delirtirlerse belli olmaz. Hani takımı playoff'a taşıyacağım diye.
Peki öyle bir mod açsa Curry istatistik olarak çıldırır mı, düşer mi? Bence düşürür.
Yüzde düşer de yükselir. Yani efektif şut yüzdesi falan geriler ama sayısı asist falan
yükselir. Ama Curry'i yapan şeyi kaybeder.
Tabii yani. Evet yani şut yüzdesini kaybederse Curry temel özelliklerinden birini verimliliğini kaybetmiş olacak. Onu bilmiyorum, ona karar vermesi lazım. Oradan bu karar verecek kişilerden biri de Steve Kerr. Steve Kerr bu baskıdan nasıl çıkar? Sen olsaydın nasıl çıkardın? Sorun bu aslında. Bu benim sürpriz sorum arkadaşlar. Efecan'a.
Bu baskıdan nasıl çıkar?
Nasıl çıkar? Ya da sen olsan böyle bir kaotik bir durum var şu an. Yani bir de mesela öyle bir tane veteran alalım Iguodala gibi öyle bir cap space de yok. Yok şu an.
Dolu her şey.
Nasıl çıkacaksın?
Hocam zaten çıkmaya çalışan birkaç açıklama yaptı. Çok erkenden Klay Thompson'ın dönmeyeceğinin haberini verdi. Ve beklentileri düşürdü. Nabzı düşürdü şehirdeki. Kimse Steve Kerr'e ve Golden State'e küsmeyecek playoff yapmadıkları zaman. Çünkü böyle bir zor durum etrafında. Olabilecek en optimal oyunu oynatmaya çalışıyor. Ha, playoff yapma hevesindeyse o zaman bu arkadaşlara biraz önce bahsettiğiniz cilik topçularına birazcık fake dediğiniz gibi fake oynatmayı öğretebilir veya başka bir şey oynayabilir.
Mesela?
D'Angelo Russell'ın pick and roll gibi. Yani Colin Stein döndüğünde başka bir şey oynayabilir. Curry'i bir dış tehdit olarak kullanabilir. Topu D'Angelo Russell'ın eline o Klay Thompson koşulları için Curry'i kullanabilir. Draymond Green'i pick and roll oyuncusu olarak hem topu hani gibi Drummond'ın fake pick and roll'ü var ya. Bu şekilde kullanabilir Curry'i. Bir sürü alternatif var ama kesinlikle ezberini bozması gerekiyor Golden State.
Bozar mı?
Ya canım şimdi D'Angelo Russell'ın sistem içinde çalışmadığı halini mi kullanırsınız? D'Angelo Russell'la başka bir sistem mi yaratmaya çalışıyorsunuz? Aldınız bu oyuncu elinizde ve başka bir oyuncunuz yok.
Curry'nin fedakar olduğunu düşünürsek.
Öyle.
Curry çok fedakar bir süper yıldız. Belki de NBA'nin en fedakar süper yıldızı. Ya Prime'ında bile çok fedakardı.
Aynı şekilde Draymond Green. Draymond Green için çalışan bir
çok,
oyuncu.
Çok takım için çok fedakarlıklar yapan.
Bu oyuncu D'Angelo Russell'ı nasıl koyabilir sadece o kadar.
Onu düşünüyorum. Yani Curry fedakar olur da bunu Durant için yapıyordu. Yani D'Angelo Russell için yapar mı bilmiyorum. Eğer D'Angelo Russell savunmada yatacaksa topu D'Angelo Russell'ın eline vermem hücumda. O kadar da öyle bir oyuncu değil D'Angelo
Russell. Belki o tetikleyecek işte bilmiyorum ki. Yani, playoff istiyorsanız hocam başka çareniz var mı? Şu an olmayacak.
Şu an olmaz.
Ya bu ekip o işi başaramayacak yani.
Yok.
Saydık işte, kim dediniz? Bir sürü oyuncu. Damian Lee'den,
Jordan Poole'dan,
Damian Lee'den kadar saydık. Hangisi Klay Thompson performans verecek hocam düzenli olarak yani?
Hiçbir.
Will Collins'ten dönecek, sakatlıktan dönecek. Nasıl döneceği belli değil. Looney ortada yok. Chris dediniz yani, topçu değil.
Marcus Chris çöp.
O zaman belki de Draymond Green'le 5 geleceğiniz, kısalacağınız. Bir sürü, ya alternatif dene. Bilmiyorum, bu ben, tek düze oyun olmaz yani.
Ben Steve Kerr'ün öyle, yani bence baskıyı biraz hissetmenin üstünde şu yüzden. Playoff'a denemeli ya. O kadar da değil abi yani. Elinde Curry var.
Şu an aynı şeyi oynamaya çalıştığından hemfikiriz değil mi?
Evet.
D'Angelo Russell bu sistemin içine sokmaya çalışıyor. Haberi yok.
Yok, hiç haberi yok. Yani New Orleans maçında daha iyiydi.
Yani ben şeyi anlamıyorum. Bu haberi yok muhabbeti beni çok boğuyor ya. Yani Golden State izledin 3 senedir, 4 senedir. Ne olduğunu biliyorsun. Sen azıcık basketbol zekan varsa anlayabilirsin ne oynadıklarını. Hem bu takımla çalışma imkanı buldum bütün yaz dönemi, çalıştı sonuçta. Preseason oynadı. Ya bilmiyorum, bana biraz şey geliyor yani. Havada ama, kalmış şeyler gibi geliyor.
Ama maçı hala eski yöntemlerle kazandılar. Skoru kısmen yayarak ve Draymond'un pasörlüğü üzerinden kazandılar.
Kaç maç kazanabilirler böyle?
Böyle maç kazanmaları 40'ı zor.
Kaç maç kazanabilirler? Çok güzel. 30 maç kazanabilirler mi boyu?
Ya Curry Draymond 30 maç kazandırır.
40 Curry Draymond kazandırmadı ama dünkü maç.
Ama şey, eski usulle oynadı.
Eski usulle 30 maç kazanabilirler.
Eski usulle 30 maç kazanırlar ama eski usul şöyle bir şey. Şimdi eski usulde yetenekli oyuncuların yeteneklerini parlatan bir sistemdi o. Eski sistem olsun yani, katlar, screener üzerinden çıkan oyuncular size, yeteneksiz oyuncularla sizi playoff'a sokmaz. Bu ikisi başka şey. Yani Guardiola'nın sistemi Beşiktaş'ta çalışır mı? Gibi. Hani
çalışmıyor işte.
Yani onu diyorum. Hani Steve Kerr'ün sisteminin çalışması için çok kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Onlar biri yok. İkisi yok hatta şu an.
Siz dener miydiniz başka bir şey?
Ben denerdim.
Ben de denerdim.
Denerdim çünkü takım savunmada yatıyor. Yani savunmada ısırmamayı ben hiç anlamıyorum zaten. Yani bu bench bari savunma katkısı versin ya. Hiçbir şey vermiyorlar. Hiçbir şey vermiyor.
Kerr'ün falan da savunması düştü.
Kerr'ün savunmaya düştü, evet. Şu an takımın en iyi oyuncusu, istatistik dışında söylüyorum, Draymond Green.
Öyle duruyor.
Yani.
Golden State'de bu böyle var mı?
Evet. Yok, benim ekleyecek bir şeyim yok.
Sağ olun soru için. İyi
durumda değil.
İyi açıldık sorudan sonra. O zaman kapanışı iki oyuncuyla yapalım. Hı-hı. Birini size, birini de ben kendime ayırdım. Bu sefer sizden başlayalım.
Peki.
Batı'da haftanın oyuncusu Karl Anthony Towns oldu. Bizim haftanın oyuncusu seçimimizde de çok şaşırtıcı bir şekilde Batı'da Karl Anthony Towns oldu.
Evet.
Ve Towns inanılmaz başladı sezon.
Evet. Uzun Harden diyorlar şu an.
Uzun Harden.
Uzun Harden gibi. Ya yani, Towns'un oyununda şöyle bir dönüşüm var arkadaşlar.
Bu... Tek ayakta üçlük atıyor mu?
yani istatistikle söylemeyeceğim. Zaten olağanüstü oyun. Şu an NBA, şu an bu ilk hafta MVP seçilse Towns da MVP. Ryan Saunders hocanın yaz sonunda yaptığı bir röportajı okudum ben ve takımdan şunu bekliyor. Bir, Towns'un tam serbestliği var. Her hakkı var. Her şeyi yapabilir sahada. Towns'a hiçbir şekilde kızmıyor. Yani perimetreden şut atabilir. Post-up oynayabilir. Kafayı kaldırıp pas verebilir.
Messi.
Evet. Her istediğini yapabilir. Towns'da hiçbir şekilde ip yok. Towns'ı tamamen serbest bırakmış durumda. İpler boşta. Birincisi bu. İkincisi Saunders Jimmy Butler olayının takım kültüründeki erozyonunun farkında ve şunu yaratmaya çalışıyor. Mesela lider kim sorusunu herkes lider dedi. Jeff Tick değil dedi. Yani en yaşlı Jeff Tick ya. Herkes lider bu takımda. Ve mesela idman sonrası boş şeylerde, yani idman sonrası oyuncular şut çalışıyor ya, gözlemlemiş ve mesela çok fazla işte orta mesafe atıldığını falan görmüş. Wiggins mesela özellikle orta mesafe çalışıyor.
Şaşırmadım.
İşte analitikçileriyle birlikte bunu nasıl çözebiliriz diye karşılıklı fikir alışveriş çerçevesinde oyuncularıyla iletişimin çok daha iyi olduğunun farkındayız. Ve çok çok en kritik nokta, Towns'u bugün buraya getiren şey, biz daha tempolu oynayacağız dedi. Ve takım şu an tempolu oynuyor. Jeff Tick ve Wiggins gibi iki tane, bunu kusura bakmasınlar söyleyeceğim, çöpe rağmen ben Towns'un bu kadar yükselişinin altında iki neden buldum. Birincisi bireysel olarak hırslanmış olması, playoff kovalıyoruz diye açıklaması
çok,
vardı.
Çok bizi eziyorsunuz falan diye bir açıklaması vardı.
Birinci açıklama bu. İkincisi Ryan Saunders'ın yarattığı pozitif kültür. Yani Towns'un hem kendi...
Kolej havası.
Evet evet, hem şey hem de ikincisi pozitif kültür. Yoksa yani 32 sayı 13 rebound falan anormal istatistikler. en 5 tane üçlük isabetiyle oynuyor maç başına. Ve 5 asistle oynuyor. Bunu 5 imkansız da 3.5'ta falan bitirirse ikisini de çok büyük oyuncu olmuş demektir.
Dehşet bir sezon değil mi?
Dehşet. Efsane bir sezon. 3.5 üçlüğü bulabilen kaç oyuncu var NBA'de?
Ortalamayı da şöyle 27-28 tutmuşsunuz hocam.
İnanılmaz. İnanılmaz. Yani MVP tartışmasının içine girer bütün şeylerine rağmen ve
playoff şansı var mı takım?
Hala yok bence. Yani bütün bunlara rağmen Batı çok zor. Yani Jeff Teague'in ve Andrew Wiggins'in olduğu bir takımdan bu iş.
Golden State'de Sacramento'nun böyle başlamasına rağmen.
Dallas var.
Dallas var.
Yani var yani takım
Portland,
var.
Portland, Dallas, bu yani New Orleans bile.
New Orleans var, Dallas var. Yani takım dolu. 2003-2004'ten beri Jimmy Butler'lı sezon hariç, o tek sezon hariç hiç playoff'ları yok. Bence Towns'un bu efsane sezonuna rağmen playoff yapmaları çok kolay değil. Ama bu şeyini beğendim. Saunders mesela Luke Walton'un yapamadığını yapıyor işte. Müthiş bir koç mu? Hayır. Taktik deha mı? Değil. Ama ilişkileri çok güzel.
İyi bir konjonktürel koç diyebilir miyiz?
Evet. Yani? İyi bir idareci ve yani oyuncu ve bu biraz jenerasyon dilinden anlamakla ilgili bir şey. Genç koç ve yani bu çocuklar maçtan sonra oyun oynuyorlar ya.
Hasper kadar iyi tercih yaptı Minnesota aslında.
Olabilir.
Çok düşünülerek verildiğini düşünmüyorum Minnesota'da bu kararın da o olaylı dönemde.
Bence rastgele verildi.
Thibodeau'ya dayanmazlar yoksa.
Evet, evet. Mesela ben hiç oynamadım. Fortnite diye bir oyun oynuyorlarmış işte hepsi.
Ya çok ünlü, ben de
oynuyordum. Çok ünlü de. Bir oyun. Yani NBA hatta bir tane GM demişti bunların kafasını kaldırabilsek de idmana soksak keşke diye. Yani herkes bunu oynuyormuş sabahtan akşama kadar. Yani Towns mesela 40 atıyor. Oyun oynuyor. İşte Wiggins şey yapıyor. Wiggins takımdan gönderilirse bir şekilde playoff şansı var derim.
Şaka bakalım yapmıyorum. Neler göreceğiz.
Benim gördüğüm bu. Yani hem analitik verileri kullanıyor Saunders. Hem ilişkilerini çok iyi tutuyor. Towns'a perimetrede, post-up'ta, nerede, her yerde hem pası hem şutu tam serbestlik vermiş durumda. Bu pozitif. Yani oyuncuların eğlendiğine eminim. Bench'teki oyuncular da Calver ve Okogie'de biraz daha iyi hale gelirse bir ihtimal playoff yarışında kalabilirler. Ama nihai tabloda ben playoff'da olabileceklerini zannetmiyorum. Ama tabii ki Karl-Anthony Towns'un inanılmaz oynadığını kabul etmek gerekiyor.
Vallahi ben de çok beğeniyorum. Ya geçen sene de ondan önceki sene de Towns hep benim için bir ayrı penceredeydi ama yani birçok şeyi kapatmışa benziyor bu sene. Hı-hı. Eksikliği ve hırsla açıklayabiliyorum bu durumu.
Ben. Evet. Bandanayı takanlar bu sene iyi oynuyor zaten ya.
Diğeri kimdi? Bir örnek daha
verelim. Ingram.
Ingram. Ben de Trae Young'dan bahsedeyim hocam biraz. Trae Young bu sene öncelikle şunu söyleyeceğim. 29.8 dakika ortalama oyuna kalıyor. Tabii bunun son maç az oynaması da etkisi var. Ama yani 30 dakika civarı oynadığını söyleyelim.
Sakatlandı.
Trae Young'ın geçmiş olsun diyelim. Bir bilek burkma sakatlığı yaşadı ve birkaç hafta özellikle 2 hafta olduğu söyleniyor. O sahalardan uzak kalacak. Bunları yaparken yine düşürülen istatistiklerde 26.8 sayı, 7.3 asist, 5 rebound, 1 top çalmayla oynadı. Yani Trae Young sophomore sezonunda geçen sene bütün Amerikalı yazarlarca yılın çaylı olmayı hak eden bir Trae Young'dan bahsediyoruz. Bizde değil. Avrupa-Amerika çatışması oldu orada biraz geçen sene hatırlarsınız.
Bir kısmı ama sonuçta şey aslında çoğu evet. Doncic'e verdiler oyları.
Ama yani Trae Young'a da çok arkasında duran yazar olduğunu ben gördüm. Ama bu sene bunlara çok ciddi bir cevap yaratmış durumda. Şöyle ki efektif şut düzeyi %60 ile oynuyor Trae Young. Yani %60 ile inanılmaz ben bu o şeyin yüzeyin çok yüksek olduğunu nasıl açıklayabilirim?
Prime Curry buydu.
Prime Curry gibi atıyor. Onu söylemek lazım. Şut tercihi ve %50 sahiç isabetiyle oynuyor. Prime Curry'den iyi. Şu anki 4 maç performans. %50 üçlük isabetiyle oynuyor. 28 üçlükten 14 üçlük çıkardı. Yani bu da 7'de 3.5 yapıyor maç başı. 4 maç ortalamasında. %36.8 top usage oranıyla oynuyor. Top kullanma oranı, topa sahip olma oranı. Trae Young'ın iyi yönleri bunlar. Ama şöyle bir şey var. Trae Young içerideyken artı 10 yazdırıyor takımına. Trae Young dışarıdayken takım eksi 15 yazıyor. Eksi 15 sayı geri. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Ben şöyle açıklama getirebilirim. Şimdi Trae Young, John Collins ikilisi topa çok fazla hükmediyorlar. Trae Young topa dokunmadığı zaman genelde John Collins üzerinden bir hücum oynanıyor. Ama bu DeAndre Hunter'ın işte ilk 5 gelen ya da ilk 5'in içinde yer almaya çalışan Cam Reddish'in, Bambry'nin, kim varsa oradan dışarıdan gelen yine ilk 5'teki diğer çocuğun
Huerter.
Huerter, Kevin Huerter. Aynı şekilde çok fazla top kullanamamalarına da sebep oluyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Takım bütünlüğünü bozan bir ikili ama çok etkili, çok efektif bir ikili. Şöyle anlayabilirsiniz. True Shooting'i %64.9 tere geldim bu sene. %64.9 da doğru şut seçiyor.
Ya bu şey ya, faal kaçırmayan uzun yüzdesi bu.
Evet.
Yani topu smaçlayan ve faal kaçırmayan, yani prime Tyson Chandler filan. Yani çünkü o perimetreden şut atmadığı için sürekli topu potaya sokuyordu. Faal de fena değildi. Öyle bir istatistik bu.
Ama şöyle bir yönü var. Her 5 toptan birini kaybediyor Trae Young'ine. 5 turnover ortalamasıyla oynuyor. Her 5 topu dokunduğu her 5 topun birini kaybetmek bence yüksek bir yüzde. Çözmesi gereken problemlerden biri bu. Bu sene şu dikkatimizi çekti. Hocamla da konuşuyorduk program öncesi. Biraz baktık etrafa ne var ne yok. Trae Young bu sene neyi çok farklı yapıyor, neyi çok efektif yapıyor diye düşündük. Bu seneki özellikle screen, on-ball screen. Yani Trae Young'ın elindeyken top gelen screenlerin Trae Young'ın tersine hamle yaptığında, yani screen'i kullanmayıp önündeki oyuncunun soluna doğru hamle yaptığında çok hızlandığını ve hem potayı çok geniş alabildiğini, potaya doğru gidebildiğini hem de şut açısı ve asist pozisyonu yaratabildiğini gördük kendisine. Şöyle söyleyelim, geçen sene de Trae Young en az 150 screen yapan oyuncular arasında on-ball screen, Dwayne Wade ve Zach LaVine'den sonra 3. sıralanmış. Bu sene yani hocamın bir tavsiye olarak screen'in tersine giden oyuncular. Yani şöyle söyleyeyim, benim önüme bir savunma oyuncusu geliyor, sağdan bir screen var. Trae Young genelde sağdan kullanmak gibi bir fake yapıp çok hızlı bir şekilde topu sola döndürebiliyor ve bunu yaparken önündeki oyuncudan 1,5 saniye hızlandığı için bir anda potaya gidebiliyor. Zaten bu seneki basket faul çıkardığı pozisyonları incelerseniz bunu göreceksiniz. Bu sene hocamın iddiası bu konuda birinci bitireceği yönünde. Çaylak sezonunda yine 3.3 screen'den, 3.3 kullanmadığı screen'den %60 kendi sahana gittiğinde hatırlatmak lazım. Yani şey, oyuncunun sahanı. Hı hı. Bu şekilde çok ciddi bir tehdit.
Yani
hızlılığıyla aslında.
Kendi oyuncusundan kendi sahana, yani sağ eline screen istediğinde çok çabuk sola vurabiliyor. Bu büyük meziyet. Sola çabuk vurduğunuzda oyuncu, çünkü rakip oyuncuların şey, kas alışkanlığı var. Screen'e bir oturayım. Hani böyle bir
zaten o kadar hızlı yapıyor ki daha screen gelmeden top sola vuruveriyor.
Evet. Yani rakip oyuncu screen'e oturayım derken rakip kısa, Trae Young'ı savunan kısa, hop Trae Young sol tarafından vuruyor, geçiyor. Bu öyle herkesin yapabileceği bir şey değil.
Bu seneki o logo şutlarından ziyade attığı üçlükler, basket faullerde de genelde sağındaki screen'i kullandığını gördüm ben. Yani genelde şut atacağında aslında screen'i kullanıyor.
Bunu bir
izlemeye devam edelim. Yani
Trae Young'ı bir izleyelim. Screen'in tersine top vurarak sene boyu ne kadar sayı bulacak merak ediyorum. Zaten artık logodan attıkları, yani diyorsun böyle, ne yapıyorsun falan.
Bu şekilde devam ederse en çok gelişme katının oyuncuyu alabilir mi ikinci senesinin olmasına rağmen?
Geçen seneki istatistikler de fena değildi ya. Çok zor olacak.
Zor deriz değil mi?
Çok zor. Çok kolay bir iş değil. Yani bu ikinci yıl olması biraz şey yapıyor. Yani, Trae Young'ı.
Havuzu daraltıyor diyelim.
Peki ben sana, sen senin başka notun var mı?
Yok, ben bu kadar.
Şeyi sorayım, bu ara ara tartışılan bir konu, bunu yine konuşalım. Kimi NBA analizcileri, yazarları Trae Young'ın mini bir Curry olduğunu, hani fakir Curry'si olduğunu ve Curry'ye özenmesi gerektiğini, özenme değil mi? Öykünmesi gerektiğini düşünüyor. Kimisi de biraz alternatif görüş olarak asist özelliğinden, saha vizyonundan hareketle Steve Nash'i örnek alması gerektiğini düşünüyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Ben Curry tarafındayım. Ya çünkü şut stili ve şut yeteneğine baktığınızda, ki topu ne kadar hızlı çıkardığını biliyoruz ve hızlanabilen bir oyuncu. Curry gibi screen sonrası çok hızlanabilen bir oyuncu. O yüzden Steve Nash'in daha vites düşük tempolarda çok etkili olduğunu düşününce öykünmesi gereken oyuncu Curry olduğunu düşünüyorum.
Ya Steve Nash aslında transition'da çok iyi bir oyuncuydu da kendisi olarak, yani uçan kaçan bir guard değildi.
Yani oyunu çok iyi okuyan, oyunu çok iyi gören, hatta skoru ön plana almayan bir oyun kurucuydu. Ama Trae Young'ın bu yetenekleri varken işin skor kısmında, şut kısmında
evet.
olması gerektiğini düşünüyorum.
Yani
logodan atıyor hocam. Detroit Pistons'tan nereden iki tane soktu aynı yerden yani.
Yani işte top kullanan Steve Nash mi olacak yoksa Curry mi olacak? Yani asıl soru bu. Yoksa Steve Nash'in sayı ortalamasının düşük olduğunu biliyoruz. Topu da az kullandığını biliyoruz.
Ama ben stil olarak da benzetiyorum.
Evet. Yani mümkün. Ben merak ediyorum. Bir de şu saç stilini düzeltirse güzel olacak.
Ya bence böyle doğal ya.
Abi, peki.
ama şunu söyleyeyim yani. Curry'e öyküneceğim diye bütün oyun stilini buna dönüştürmeye gerek yok. Çünkü ciddi bir pas sezgisi de var Trae'nin.
Özgün bir oyuncu olabilir. Allen Iverson gibi. Kendine özgü
yani
bir
kendini
oyuncu
yaratabilir yani.
Tabii ki canım. Ben hani sadece
hepsine öykünsün biraz mesela. Steve Nash'in asistine öykünsün. Asist derken top dağıtımına öykünsün. Curry'nin şutuna öykündü zaten. Hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde screen'den çıkışları Iverson'a çok benziyor. Birçok alandan Trae Young'in aslında birçok şey öykündüğünü görebiliyorsunuz baktığınız zaman. O yüzden hepsinin komple bir paketi de olabilir Trae Young upside'ı.
Umarım.
Böyle Trae Young konusu da Doğu'da haftanın en iyi oyuncusu seçildi Trae Young. Biz de haftanın en iyi oyuncusu olarak Trae Young'ı seçtik.
Hayır.
Şaşırılacağı üzere.
Tony Snell'i seçtik.
Tony Snell, evet. O da iyi oynadı.
Tabii.
Şimdi hocam size bir sorum var. Programın son sorusu olarak bunu.
İlk bir soru da bir tane de ben soracağım.
O zaman önce size verdim.
Fila, Spurs ve Minnesota mı kaldı?
Evet.
Kim namalip ünvanını en uzun süre taşır? Yani Minnesota ve Fila ilk maç zaten kendi aralarında olacak. Fila'nın fixtür Minnesota, Portland, Phoenix, Utah diye gidiyor. Minnesota'nın fixtür Fila, Washington, Milwaukee, Memphis diye gidiyor. Spurs kolay başladı. Şimdi zor fixtüre giriyor. Clippers bence bu maçı kaybedecek. Golden State Lakers diye gidiyor.
Spurs'un Clippers maçını kaybedeceğini düşünenler benim.
Ben de.
Çok zor bir seçim oldu. Fila Minnesota maçı var değil mi? Zaten belirleyen de bu maç kalacak. Dün Denver kaybetti yenilmezliğini. O da bu takımların içindeydi herhalde. Ben Philadelphia'nın içeride oynamasından dolayı. Eğer Minnesota olsaydı maç Minnesota diyecektim. Ama Philadelphia içeride Minnesota'yı özellikle Embiid ve Rafford'ın Towns'a neler yapabileceklerini düşününce biraz korkup Fila cevabını veriyorum.
Bir de Fila'nın ne kadar güçlü bir savunma takımı olduğunu farkındayız.
İlk şu an beşini... bence Brett Brown bir sürü övgü hak ediyor sezon başında.
Fila sezonu lig ortalamasından 5 puan daha iyi defensive ratingde bitirebilir. Yani eksi 5 olarak
bitirebilir. Öyle bir takım olur.
Bir de bench'ten Tybal gibi şu an NBA'in deflection liderini yani top bozma liderini çekip çıkardılar. Bilmiyorum. Bence de Fila bir süre böyle gidebilir. Bir de onun şeyini...
James Ennis falan geliyor işte.
Yani Utah maçına kadar Minnesota, Portland, Phoenix hepsini kazanabilir. Ama belli olmaz. Yani bu NBA şimdi Clippers gitti şeyi yendi. Döndü Phoenix'e maç kaybetti. Hani oluyor bunlar.
San Antonio'da yenebilir.
Yani tabii Clippers'ı. Ki.
Ama şu an görünen Philadelphia en uzun süre namalip gidecek takım gibi gözüküyor.
Evet.
Ve benim soruma gelelim. Hocam NBA'yi izledik. 8. 9. 10. günündeyiz bugün. Pardon, bir hafta oldu daha ya.
Evet.
Çok şey, ben pazartesi başladı aklıma geldi. Yani. Bir haftayı bitirdik. Bir hafta sonunda sizce sezona en iyi başlayan süperstar kim? En çok göze çarpan. En iyi çaylak kim? En iyi rol oyuncusu, rol oyuncuları kimler?
Süperstar Towns ya. Yani Kyrie değil.
Ben de Towns diyorum.
Towns'dan iyi, yani Towns daha iyi. Çaylak, ben hakkımı bir undrafted oyuncu olarak Miami'ye gelen Nan'dan yana kullanacağım. Nan çok iyi bir hafta geçirdi ama Spoelstra onu ilk 5 başlatmaya devam edecek. Jim Butler geldiğinde de Nan yani böyle şaka maka yılın çaylağında ilk 5'e falan girebilir. Hatta bir şekilde Morant'tan falan iyi sezon geçirirse kazanır. Morant demiyorum, Nan diyorum. İlk haftanın.
Morant denir diyemiyorum ben.
Rol oyuncusu da yani şimdi rolden sayacak mıyız bilmiyorum ama iki tane söyleyeyim mi?
Söyleyeyim.
Brandon Ingram inanılmaz oynuyor. Hani üst seviye rol oyuncusu diye.
Süperstar gibi gözükmüyor mu sadece?
Süperstar şu an Brandon Ingram. Bir de yani böyle All-Star'dan hani Ingram kadar beklentilerin yüksek olmadı ama rol oyuncusu hakkını iyi veren şu an OG Anunoby bence iyi bir hafta geçirdi. Benim bu haftalık seçtiklerim bu üç departman için böyle.
Bunlar diyorsunuz. Benim seçimlerim de Towns zaten süperstar seçiyorum. Rookie preseason'da 106'da 13 atan Recep Barrett'ın ayakta kalmasına çok şaşırdım. Ayakta yani şimdi Morant bir maçı iyi oynadı ama genelde ayakta kalamadığı bir dönem yaşıyor. Zion sakat, işte diğer çaylakta DeAndre Hunter beklenileni veremedi.
Garland'da.
Garland veremedi. Rookie'lere bakınca hem Nan'ın, ben de katılıyorum, çok iyi başladı sezona ama Barrett'ın da yerle bir edilen imajı toparlandı. O yüzden de Barrett'ın, benim rookie seçimimde Barrett olduğunu düşünüyorum. Ve role player, süperstar gibi gözüken Brandon Ingram. Yanına kimseyi yazmayacağım ben size nazaran.
Peki.
Anunoby'yi tebrik ediyorum.
Novi'yi tebrik ederim. Benim fantasy takımımda. Teşekkür ediyoruz.
bunlar da oyuncular. Yani ya. Ingram, Towns ve Barrett benden geldi.
Çok iyi hafta geçirdiler. Umarım devam ederler. Hani sakatlıksız bir şekilde iyi kapatırlar sezonu.
Bakalım neler göreceğiz hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Hafta sonu yüksek ihtimal Euroleague. Hafta içi tekrar NBA programımızda.
Evet, bir aksilik olmazsa tabii.
Aksilik olmazsa evet. Şu an için söz vermeyelim. Hı-hı. Karşınızda ama mutlaka karşınızda olacağız önümüzdeki hafta. İyi NBA'ler. İyi NBA'ler ne demekse. Şöyle söyleyeyim. Keyifli gece yarıları diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.